Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. 9. kaset 2. yüz. Sayfa 438. Tamam diyor annem. Umarım bir daha yaşamayız. Ama benzer bir durumda hemen haber vereceğim sana. Söz. Sıkı bir perheze sokmuşlar babamı. Tuz, şeker, yağ yasak. Yediği her öğünün ardından avuç dolusu ilaç yutuyor. Tansiyon, kalp, kolesterol, şeker hapları. Akşamdan akşama içtiği pipoyu da bırakmış. Ama neşesi yerinde. Zamanında yakaladık diyor. Gerekli önlemleri alınınca sorun kalmadı. Merak etme, bomba gibiyim ben. Babamın hastalığı dışında İstanbul'daki günlerim umduğumdan da güzel geçiyor. En büyük sevinci ise Ferda'nın bebeğini kucağıma aldığımda yaşıyorum. Naz bebek 8 aylık. Yumuk yumuk elleri, pembe beyaz tombiş yanaklarıyla dünya tatlısı bir şey. Hiç yadırgamıyor beni. Agular gugular arasında gülücükler atıyor Aslı teyzesine. Annelik bambaşka bir duygu diyor Ferda. Dünyaya bakış açımı değiştirdi inan. Düşün, canından kanından bir parça. Tüm uğraşlarını bir yana itip yalnızca onun için yaşamayı göze alabiliyorsun. Bundan sonra Türkiye'ye daha sık geleceğim diyorum. Bir tek Naz bebeği görmek, onun kokusunu içime çekmek için bile onca yolu göze alabilirim. Ferda söylemekle söylememek arasında kararsız, kısa bir bocalamanın ardından Murat'ın da bir kızı oldu diyor. Naz'la araları 2 ay. Sonra da verdiği sözü çiğnemiş olmanın sıkıntısıyla konuyu değiştiriveriyor. Çocukları seversin sen diyor. Ne zaman anne olmayı düşünüyorsun? Robin'le bu konuyu hiç konuşmadık. Kariyer ve iş telaşı arasında fırsat bulamadığımızdan belki. Altından kalkılması güç sorumlulukları da beraberinde getirecek bir bebeği her saati dolu yaşantımızın neresine sığdıracağımızı bilemediğimizden. Çocuksuz da olmaz ama bir an önce ikinize de uygun düşecek zamanlamayı yapmanız gerek. Doktoraya başlıyorum Ferda. Bitirdikten sonra belki. Şimdilik Naz bebeğin teyzesi olayım yeter. Amerika'ya bu dönüşümde ayaklarım geri geri gitmiyor. Babamın hastalığı dışında hiçbir hüznü taşımıyorum yüreğimde. Geçen yıl içinde bocaladığım bunalımlarından kurtulup, geleceğe umut ışıkları yaktığım, şansın yanında olduğuna inandığım bir dönem. Önümde uzanacak yola ilk adımlarımı atmadan Hartford'da Robin'le geçireceğim son günlerimin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Daha önce hiç denemediğim işlere girerek Margaret'i mutfaktan çıkarıp yemek kitaplarındaki tariflere baka baka değişik tatlar yaratıyorum. Robin'in beğeniyle karşılayıp her lokmada yemeklerime övgüler yağdırması daha da yüreklendiriyor beni. Arta kalan zamanlarımda havuza giriyorum, tembel tembel güneşleniyorum. Bahçedeki bu zamana kadar ilgimden yoksun kalmış çiçeklerle dostluk kuruyorum, konuşuyorum onlarla. Çimleri suluyorum, arka taraftaki meyvelikten çilek toplayıp çilekli pastalar yapıyorum. Her gün başka kişiliklerle karşısına çıkan hayat dolu, cıvıl cıvıl bir Aslı Robin'in de hoşuna gidiyor. Kitaplarından başını kaldırıp daha çok zaman ayırıyor bana. Ilımlı davranışlarımdan cesaret alarak kısa bir tatil yapalım seninle diyor. Mohegan sana gitmeye ne dersin? Önerdiği yerin ünlü bir kumar merkezi olduğunu bilsem de seve seve kabul ediyorum. İçinde bulunduğum ruh hali her türlü pürüzü çözecek güçte çünkü. Nereye gidersem gideyim, sıkılmayacağımdan eminim. Mohegan San, Kızılderili çadırı biçiminde inşa edilmiş dev bir yapı. Kumarhanelerin yanı sıra en pahalı ürünlerin sergilendiği giyim mağazaları, mücevherciler, antikacılar ve lüks restoranların yer aldığı, abartılı aydınlatma düzeni sayesinde ışıl ışıl bir yer. Robin'i kumar masasına bıraktığımda oyalanacağım çok şey var. Kızılderililerin burayı Amerikalılardan, özellikle de beyazlardan intikam almak amacıyla kurdukları söylenir diye gülerek anlatıyor Robin. Doğrudan canlarını acıtacağımıza kumar masalarında paralarını alarak kanlarını kuruturuz. Daha iyi düşüncesinden yola çıkmışlar. Kumarhane salonlarını birbirine bağlayan kısımlar göz alıcı tarzda dekore edilmiş. Yapay göller, nehircikler, yükseklerden akan ışıklandırılmış sular ve dünyanın en ünlü markalarının bulunduğu göz kamaştırıcı ışıklar altındaki dükkanlar. Üst kat restoranlara ayrılmış. Robin'le paylaşımımızın olduğu tek yer burası. Yemeklerimizi yiyip yollarımızı ayırıyoruz. O kumarhanenin puslu havasına dalarken ben dükkanların albenili ürünleri arasında kendimi kaybedip bol bol alışveriş yapıyorum. Robin 3 gün içinde dünyanın parasını kumara basıyor. Beter ol diyorum. Kızılderilileri kutlamak gerek. Harika bir intikam yöntemi bu. İliğinin kemiğinin kurtulacağını bile bile koşarak kucaklarına düşmüş Amerikalıları soyup soğana çevirmenin keyfini başka hangi yöntemde bulabilirlerdi? Haklısın diye gülüyor Robin. Canını acıtmadan kaz gibi yoluyorlar adamı. Kaz yerine konulmaktan da yolunmuşluğundan da şikayetçi görünmüyor. Hatta onca doların üzerine bir bardak soğuk su içtiği şu anda bile bundan sonra hangi kumarhaneye gideceğini düşündüğünden eminim. İşlerin nasıl bu kadar yolunda gittiğine inanamıyorum. İlk başvurumda asistanlığa kabul edildim. Okul açılmadan önceki 2 hafta Hartford'daki eşyalarımı toparlamak ve Özden'le Neval'in kaldıkları evde bana ayrılan odaya yerleşmek için anca yetiyor. Hartford'da New York arasında mekik dokuduğumuz bu geçiş dönemindeki en büyük yardımcım Robin. Kalacağım odayı baştan aşağı yeniliyor. Duvar kağıtlarını, halıları, perdeleri değiştirtiyor. Bilgisayarı, çalışma masası, karyolası, şifonyeriyle 4 dörtlük bir yaşam alanı yaratıyor bana. Eylül başında New York'a taşınıyorum. Asistanlık ve doktora çalışmalarım aşağı yukarı aynı tarihlerde başlıyor. Okulum Manhattan'da ve evimizin bulunduğu Astoria semtine çok yakın. Ulaşım konusunda sıkıntı çekmiyorum. Metro ile bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Zamandan kazanç da sağlıyor. Arabanın yalnız Hartford'a gidişlerde gerekeceğini düşünüyorum. İşimde huzurlu, evimde mutluyum. Yeniden öğrencilik günlerine dönmenin sevinci keyfime keyif katıyor. Hafta sonları ya ben Hartford'a gidiyorum ya da Robin New York'a geliyor. Onun geldiği zamanlar otelde kalıyoruz. Hem çalışan hem okuyan bir genç kız değil, evli bir kadın olduğumu ancak o günlerde hissedebiliyorum. Doktora programındaki derslerin çoğundan muaf oldum. Bu yıl için birkaç fark dersi aldım yalnızca. Haftada birkaç gün derslere girmem yetiyor. Gelecek yıl bu kadar rahat olamayacağım ama. Test çalışmalarının gerektirdiği araştırma ve incelemeler çok zamanımı alacak. Kurduğum düzenden memnunum. Evde Özden ve Neval'le uyumumuz harika. Bir arada olduğumuz zamanların nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Senin büyük laf etme hakkın yok, diyor Özden. Asla Amerikalı ile evlenmem dedin, sonuç ortada. Dünya üzerinde yerleşeceğin en son şehir olacağını söylediğin New York'u mesken tuttun. Yapmam dediğin başka ne varsa söyle de önceden bilelim. Evet, bir zamanlar itici buluyordum New York'u. Ama şimdi her yüzünü aynı derecede sevmesem de hızlı yaşam temposuna ayak uydurabiliyorum. İlginç bir şehir New York. Sanat etkinlikleri, tiyatroları, müzikal oyunları, konserleri, müzeleri, alışveriş merkezleri, gece kulüpleri, restoranları, her biri başlı başına bir şehirmiş gibi duran gökdelenleri ve olağanüstü hareketliliğiyle yalnız dışarıdan gelen yabancıları değil, Amerika'nın diğer eyaletlerinden gelenleri de mıknatıs gibi kendine çekiyor. Aynı zamanda tam bir çelişkiler kenti. Nüfusunun %45'i beyaz, %25'i siyah, uzak doğulu ve kızılderililer de geri kalan %'yi dolduruyorlar. Dünya üzerinde bu kadar farklı ırk ve milliyetlerden insanı bağrında barındıran ikinci bir şehir yoktur sanırım. Bu insanların bir kısmı aşçılı, hizmetçili, lüks villalarda yaşarken, azımsanamayacak ölçüde kalabalık bir bölümü de sefalet içinde yaşıyor. New York'un Manhattan'ı Amerika'daki 3000 ilçe arasında gelir farkının en yüksek olduğu yer. Bir tarafta sırf ünlü bir markaya ait etiketi taşıyor diye en sıradan nesnelere binlerce doları gözünü kırpmadan verenler, diğer tarafta yoksulluk çizgisinin altında yaşam süren açlık sınırındaki insanlar. İlginç olanı zenginin fakirden, fakirin zenginden kopuk bir halde birbirlerinin nasıl yaşadığından habersiz varlıklarını sürdürmeleri. İçinde yaşadığım şehrin New York, Hartford ya da Boston olması fazlaca ilgilendirmiyor beni. Belli bir amacı gerçekleştirmek için buradayım. Hedeflediğim noktaya ulaştığımda rotamı hangi yöne çevireceğimi ise henüz ben bile bilmiyorum. Doktoramı tamamlamam için 2 yıldan az bir süre var önümde. Tezimin konusunu belirleyip çalışmalarıma başladım. Konu seçimi en önemli aşamaydı benim için. Robin'le uzun uzun tartıştık, ilginç seçenekler koydu önüme. İçlerinde en zorunu, beni en çok uğraştıracak olanını seçtim. Güney Amerika ülkelerine yönelik pazarlama yöntemleri. Beni caydırmak için epey dil döktü Robin. bütün o ülkelerin ekonomik yapılarını ve dışarı açıldıklarında ne tür ekonomik stratejiler izlediklerini bilmen gerek dedi. Bu da uzun ve zorlu bir inceleme, araştırma süreci anlamına gelir. Bu sözler daha da kırbaçladı beni. Zoru başaracak olmanın itici gücüyle dört elle sarıldım çalışmalarıma. Hem işteki hem de evdeki masalarımın üzeri konuyla ilgili doküman ve kitaplarla dolu. Tek saniyem boş geçmiyor artık. Gündüz okulda, gece evde, geç saatlere kadar çalışıyorum. Yanı sıra üniversitedeki seminerlere katılıyorum. Bu doluluk içinde bile hafta sonlarım Robin'e ait. İki günlük soluklanma arasında ayrı kalışımızı unutturmak ister gibi nereye gideceğimizi, ne yapacağımızın seçimini ona bırakıyorum. Ne derse desin karşı çıkmıyorum. Ancak son zamanlarda uzun süreli tatillerimin tümünde Türkiye'ye koştum. Babamın iyi olduğunu gözlerimle görmeliydim. Neyse ki gerçekten iyi babam. Kalbindeki sıkıntıyı aşmış görünüyor. Çalışmalarımı, aile ilişkilerimi, ev yaşantımı rayına oturttuğumu düşündüğüm, Amerika'ya geldiğimden bu yana belki de kendimi en huzurlu ve mutlu hissettiğim bir anda Özden'in verdiği karar beni derinden yaralıyor. Türkiye'ye dönüyor Özden. Gecikmiş bir karar aslında diyor. Atay'dan ayrıldığım günlerde dönmeliydim. Senin için kaldım Aslı. Ama artık anla beni. Senin dışında beni Amerika'da tutacak hiçbir şey kalmadı. İyi bir işim var diye cılız bir caydırma çabasına girişiyorum. Böylesi bir işi Türkiye'de bulamayabilirsin. Hepsini düşündüm. ODTÜ mezunu, Amerika'da master yapmış, iş deneyimi olan birine Türkiye'de de uygun bir iş bulunur diye umuyorum. Bırak kızı gitsin diyor Neval. Buralarda sürüneceğine gitsin de doğru dürüst bir düzen kursun kendine. İşini bulur, karşısına da kara yağız bir Türk delikanlısı çıktı mı demeyin keyfine. Evlenip çoluk çocuğa karışır. Herkes benim gibi evde kalmaya kararlı bir erkek düşmanı olamaz ya. Delisin sen diye gülüyor Özden. Aslı'ya örnek al da büyük konuşma. Bir de bakmışız, benden önce sen evlenivermişsin. O iş zor. Neyse, bırakın hüngürdeşmeyi de beraber geçireceğimiz son günlerin tadını çıkartalım. Dönüp geriye baktığımızda hatırlayacak bir şeylerimiz olsun. Neval'in dediği gibi ayrılık saatine kadarki zamanımızı, geride bekleyen özlemlerimizi aklımıza getirmemeye çalışarak olabildiğince dolu geçiriyoruz. Gidiyor Özden. Benden de bir parçayı beraberinde götürerek gidiyor. Geride bıraktığı boşluk doldurulacak gibi değil. Neyse ki asistanlık işim, neyse ki tez çalışmalarım, neyse ki beni soluksuz bırakan uğraşlarım var. Ve tabii ki Neval. İçten içe benimle aynı üzüntüyü yaşasa da dışa vurmamayı, aldırmaz görünmeyi başarıyor. Yaptığı esprilerle, anlattığı yüzü gözü açık fıkralarla, yaşamın içinden, gerçekmiş gibi duran ama kendisinin kurguladığından emin olduğum deli dolu öykülerle gözlerimden inen yaşları kahkahaya dönüştürmeyi beceriyor. O olmasaydı bu zorlu günlerde ne yapardım bilmiyorum. Neval doktora diplomasını aldı. Yüz güldürücü, kariyerine yakışır bir işin arayışında. Üniversitedeki asistanlığı sürüyor henüz. Parası az da olsa iyi bir iş buluncaya kadar idare etmek niyetinde. Gazetede gördüğü, internette bulduğu hiçbir ilanı boş çevirmiyor. Hepsine özgeçmişini gönderiyor, arkadaş çevrelerinde önerilen şirketlere iş başvuruları yapıyor. Benimse doktora programımı tamamlamama 8 ay daha var. Tez çalışmalarımı tüm gücümle sürdürüyorum. En büyük avuntum, mezuniyetten sonra Neval gibi iş arama sorunuyla karşılaşmayacak olmam. Hartford'da yerim hazır. Neval'in umutla umutsuzluk arasında gelgitler yaşayan iş arayışı ikinci ayın sonunda meyvelerini veriyor. Ancak bu meyveler benim yönümden zehir acılığında. Yorgun argın işten döndüğüm bir akşam kapının ağzında her zamanki cıvıltılı halinden uzak asık bir yüzle karşılıyor beni Neval. Sofrayı hazırlamış, benim sevdiğim yemeklerle masayı donatmış. İş görüşmesine çağırdılar diyor sofraya oturduğumuzda. Anlaşıldı diyorum sevinçle. Kutlama yemeği yiyeceğiz desene. İyi de ne bu halin? Sevineceğine üzülmüş gibisin. Önerinin nereden geldiğini sormuyorsun diyor iğreti bir gülüşle. Görüşmeye çağıran Washington'daki Dünya Bankası. Ne diye bağırıyorum. Harika bir fırsat bu. Ardından onun karşısına çıkan fırsatın suratıma inecek okkalı bir tokat olarak bana yansıyacağının bilinciyle susuveriyorum. Gideceksin değil mi derken sesim titriyor. İş görüşmesine çağrılmam, işe kabul edilmem anlamına gelmiyor. Dünya Bankası bu. Kolay lokma değil. Onca başvuru arasından beni mi seçecekler? Bencil davranmanın zamanı değil. İçimi kavuran duyguların tümünü bir yana itip sonuna kadar destek olmalıyım ona. Seni seçmeyip de kimi seçecekler diyorum. Benim arkadaşım en iyi yerlere layık. Ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah. Washington'da bir arkadaşımda kalacağım. İş görüşmesinden boyumun ölçüsünü alırsam hemen dönerim. Fazla umudum yok açıkçası. Boş yere buruşturma yüzünü. Benden kurtulman o kadar kolay olmayacak. Gidiyor Neval. 10 gün sonra da Dünya Bankası'nın finans bölümünde strateji danışmanı sıfatıyla geri dönüyor. İki iş görüşmesini de başarıyla aşmış ve önerilen konuma kabul edilmiş. Sevincini gereğince paylaştığımı söylersem yalan olur. O da beni boynu bükük bırakacağının ezikliğiyle coşkusunu tam anlamıyla yaşayamıyor zaten. İş öncesi 2 haftalık izninin tümünü yanımda geçiriyor. Yakınlaşmakta olan kahredici ayrılığın ayak seslerini duymamaya çalışarak beraber geçireceğimiz son günlerimizi elimizden geldiğince dolu yaşamaya çalışıyoruz. Test çalışmalarımı bile askıya alıyorum. New York'taki en sevdiğimiz yerlere gidiyoruz. Geceleri sabahlara kadar oturup bir daha ne zaman yenileneceğini bilemediğimiz doyumsuz saatleri paylaşıyoruz. Ve acımasız saat çalıyor sonunda. Ne zamandır tuzlu suyun tadını unutmuştum diye gözyaşlarını silerek son kez sarılıyor bana Neval. O tuzlu tadı tüm burukluğuyla benim dudaklarıma bırakarak gidiyor. Neval'in gidişi Özden'inkinden de çok etkiliyor beni. Çünkü bu gidiş yapayalnız kalışımın yüzüme haykırılışı anlamına geliyor. Koskoca evde tek başına umarsızca çırpındığım, hıçkırıklarımın duvarlara çarpa çarpa yankılandığı zor günler. Bugünlerdeki tek dayanağım Robin. Beni yalnız bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Haftanın yarısından çoğunu yanımda geçiriyor. Fakültede ders olmadığı günler arabasına atladığı gibi New York'ta alıyor soluğu. Elimi hiçbir işe sürmüyorum. Akşamları yemeğe götürüyor beni. Bazen de arka bahçede mangal yakıyoruz. Etleri, balıkları kendisi pişiriyor. Salata yapmama bile izin vermiyor. Bu kadarla da kalmıyor. Okulda okuduğum saatler notlarımı temize çekiyor. Artık son aşamasına gelmiş tezimi yazarken yardımcı oluyor bana. Verdiği ilginç fikirlerle yolumu aydınlatıyor. Emeklerimin boşa gitmeyeceğini, doktora diplomamı başarıyla alacağımı sık sık yineleyerek yüreklendiriyor beni. En zor dönemimde bana verdiği destek için minnet borçluyum Robin'e. Yalnız bu yaptıkları bile onu gözümde farklı bir konuma oturtuyor. İyi ki onunla evlenmişim dedirtiyor. Artık rafa kaldırdığım bir öneriyi de gündemime taşıyor. Yaz tatili için Türkiye'ye giderken sen de gel diyebileceğimi ve bu kez kabul edeceğini düşünüyorum. Aramızdaki yakınlaşma Türkiye'ye beraber gitmenin ötesinde yabancısı olduğum bazı duyguları da salıyor yüreğime. Bundan sonrasında yapacaklarımın yönünü değiştir diyor. Zaman zaman hak veriyorum ona. Akademik kariyeri mayası bir tuttu mu bırakmıyor insanı. Doktoranın ardından doçentlik, doçentlikten sonra da profesörlük. Neden olmasın? Daha önceleri önemsemediğim kariyer aşamaları adım adım ilerleyerek yürümesi gereken bir yol gibi görünüyor artık gözüme. Ancak doçentlik çalışmalarına başlamak için acele etmenin anlamı yok. Yoruldum. Bir süre ara verip soluklanmak hem bana hem de Robin'e iyi gelecek. Ve bu dinlenme süresi için düşüncesine bile inanamadığım önemli bir karar alıyorum. İlk kez çocuk doğurmaya hazır hissediyorum kendimi. Doktoramı alır almaz Robin'le konuşmalıyım. Bebeğimizin olmasını en az benim kadar onu da isteyeceğinden eminim. Kendi kendime bugüne kadar ertelememin nedenini sorguluyorum. Hayır. Bir Amerikalı'dan çocuk sahibi olmanın sakıncalarını asla aklıma getirmedim. Öyle olsa evlenmezdim onunla. İçgüdüsel bir engellemeyle şartların olgunlaşmasını bekledim galiba. Ve ilişkimizin o noktaya geldiğine inanıyorum artık. Kendimle baş başa kaldığım zamanlarda düşler alemine dalıyorum. Pembe beyaz, yumuk yumuk bebekler geziniyor o düşlerde. Bir Amerikalıyla bir Türk'ün, sarışın ya da kumralla esmerin, mavi gözlüyle kahverengi gözlünün doğacak çocuklarının çok güzel olacağını, güzel olmasa bile kendi canlarımızdan parçalar taşıyacağı için bize dünyalar güzeli gibi görüneceğini hayal ediyorum. Hamilelik günlerim düşüyor aklıma. Robin'in bana göstereceği ilgi, el bebek gül bebek bakılarak doğumu bekleyişim. Evet, daha fazla ertelemek anlamsız. Robin'e müjdeyi vereceğim anı iple çekiyorum. Doktora diplomamı alırken en ön sırada oturan Robin'in en az benim kadar heyecanlı, gururlu ve sevinçli olduğunu görebiliyorum. Nasıl olmasın? Akademik çevrelere girerken yanında sıradan bir aksesuar gibi taşıdığı karısı adanın başına doktor unvanını getirdi. Daha da iyilerini hak ediyorsun Robin. Beni doçent Aslı Coleman olarak yanında gururla taşıyacağın günler de gelecek. Söz veriyorum sana. Ama sırada annelik gibi erişildiğinde ikimize de mutlulukların en doyumsuzunu yaşatacak bir sıfat var. Bunları seninle paylaşmak için nasıl sabırsızlandığımı bir bilsen. Yeni açmış bahar tomurcuklarının beklenmedik bir ayazla kavruluvermesi gibi içimde oluşmuş umut yüklü sevinç damlaları da aldığım beklenmedik haberle donup kalıveriyorlar. Diplomamı kutlamak için yemeğe gitmeye hazırlanırken telefonum çalıyor. Annem. Belli ki bu mutlu gününde kızını kutlamak istiyor. Ancak telefonun diğer ucundan kulağıma dökülen sözcükler bir anda dünyamı karartmaya yetiyor. Baban ameliyat oldu diyor annem. Bypass. Şu an hastanedeyiz. Neden bana haber vermediniz diye haykırıyorum. Hani söz vermiştin? Hassas bir dönemdeydin kızım, kıyamadık sana. Diploma töreninin bitmesini bekledik. Merak etme, yoğun bakımdan çıktı baban. Durumu iyi, vereyim konuş. Babamın sesi öyle güçsüz, öyle zayıf geliyor ki içim eriyor. İyiyim ben yavrum diyor, her şey yolunda. Gerisini duymuyorum bile. Hemen geliyorum ben diyorum son söz olarak. Elimin kolumun iki yanıma düştüğü, güçsüzlüğümün doruklarında olduğum bir anda Robin'den tek beklentim beraber gidelim demesi. Ne yazık ki aklına bile getirmiyor böyle bir şeyi. Neler yaşayacağım belirsiz Türkiye'me ağır bir kalp ameliyatı geçirmiş babamın yanına tek başına gönderiyor beni. Desteğine ihtiyacım olan en zor zamanımda yanımda bulunmayacaksa neden evlendik biz? Bu davranışıyla aylardır özenle inşa ettiği, gül yaprakları arasında bana sunduğu billur köşkü tek kalemde yerle bir ettiğinin farkında bile değil. Babam hastaneden çıkmış, evde zorlu geçen ameliyatının yaralarını sarmaya çalışıyor. Kalbe girip çıkan damarlardan üçünü değiştirmişler. Motoru yeniledik diye gülüyor o güçsüz haliyle. En büyük sıkıntısı uzunca bir süre sağa sola dönmeden sırt üstü yatmak zorunda oluşu. İştahı da az. Annemin ya da benim kaşık kaşık ağzına döktüğümüz çorbaları, kompostoları güç yutuyor. Ancak morali iyi. Zoru atlattık diye teselli ediyor beni. Bundan sonrası kolay. Öyle hızlı iyileşeceğim ki inanamayacaksınız. Gerçekten de yaşama sıkı sıkıya tutunmuş hali iyileşme süresini çabuklaştırıyor. Evin içinde küçük turlar atabiliyor artık. Salonda oturup gazete okuduğu ya da televizyon seyrettiği saatler gitgide artmakta. Babamın hızla iyileşmesi, içimdeki bir süreliğine geriye ittiğim gizli kıvranışları su yüzüne çıkarıyor. Robin'e kırgınım. Beraberliğimizin başladığı günden bu yana hiç bu kadar kırılmamıştım ona. Damatlarını bir kez bile ülkelerinde göremeyen, evlerinde ağırlayamayan annemle babama karşı boynumu eğik koydu. Daha öncekiler bir yana, ölüm kalım savaşı veren babama koşarken yanımda olmayışını affedemiyorum. Cep telefonum kapalı. Evden aradığında da gönülsüzce konuşuyorum Robin'le, konuşma süresini kısa tutuyorum. Bu davranışımın ardında yatanları gereğince anlamlandırabiliyor mu acaba? Aymazlığından sıyrılıp yaptığı hataları görebiliyor mu? Hiç sanmıyorum. İstanbul'a geleli 10 gün oldu. Dönüş hazırlıklarına başladım. Umduğumdan çabuk toparlanmış olsa da babamı bırakıp gitmeye gönlüm el vermiyor. Başka şansım yok ne yazık ki. Gitmem gerek diyorum. Her şeyi öylece bırakıp çıktım. Halletmem gereken bir sürü iş var. Ama ilk fırsatta yeniden koşacağım yanınıza. Dönüş tarihimi Robin'e söylemiyorum. Havaalanında karşılanmayı, abartılı kucaklaşmaları, yapay kavuşma sevinçlerini kaldıracak durumda değilim. Uçaktan inip sessiz sedasız evime gidiyorum. Bir zamanlar Özden ve Neval'le nice güzellikleri paylaştığım ama şimdi kopkoyu bir yalnızlığın beni karşılayacağı o ıssız eve. Çantamı bir tarafa fırlatıp koltuğa çöküyorum. Sel gibi inen gözyaşlarımı durduracak gücüm yok. Avunmam için uzanacak sıcak bir dost elinden de yoksunum. Ne yapacağım şimdi ben? Bundan sonrasında nasıl bir yol çizeceğim kendime? Doğrulup kalkıyorum koltuktan. Evden çıkıp köşe başındaki markete gidiyorum. Birkaç gün beni idare edecek, yiyecek, içecek, elime ne geçerse alıp geri dönüyorum. Kendimle baş başayım artık. Aslı'yı karşıma alıp acımasızca sorgulamaya, yaptıkları ve yapmadıkları için ona hesap sormaya, sonunda da hak ettiği cezayı kesmeye hazırlanıyorum. Amerika'ya geldiğim günden şu ana kadarki her yaşananı tek tek mercek altına alıyorum. O günlere dönebilseydim, aynı davranışları yineler miydim, yoksa bambaşka yollarda farklı umutlar mı arardım diye sorular soruyorum kendime. Beğenmediğim yanıtları yüzüne çarparak doğru olanı haykırıyorum karşımdaki Aslı'ya. Yapılan hataları içinde yaşarken göremiyor insan. Doğruları ve yanlışları olayların ortasındayken göremediği gibi. Hatalar ve yanlışlar üzerinden zaman geçip de uzaktan bakıldığında ancak belirginleşiyorlar. Geri dönüşlerim bir noktaya gelip tıkanıyor. Master diplomamı aldığımda Türkiye'ye dönmeliydim diyorum. Orada da yepyeni bir sayfa açabilirdim kendime. Arada aferin, iyi ki böyle yapmışsın dediğim davranışlarım da yok değil. Bu yola hiç girmesen daha iyi olurdu ama madem adım attın, doktora yapmaya karar vermen, gelip New York'a yerleşmen, ayaklarının üzerinde durup tek başına pek çok şey başaracağını hem kendine hem de çevrendekilere kanıtlaman Amerika'daki yaşantının en olumlu yanları ama seni kurtarmıyor. Geçmişi bir yana bırakıp içinde bulunduğum zamana ve bir adım ötedeki geleceğime baktığımda daha da karışıyor işler. Bundan sonrasında ne yapacağım ben? New York'taki yaşantımı sürdürebilirim. Doçentlik yolundaki ilk adımlarımı da atabilirim bu sayede. Ama burada tek başıma yapamam bunları. Gücüm tükendi. Hartford'a dönsem şirketteki genel müdürüm doktora sıfatıyla cilalanmış kariyerimle havada kapar beni. Robin'in gönlünde yatan da benim dönüşüm. Ama sırf onu mutlu etmek için bir şeyler yapmayı istediğimden emin değilim. Kısa bir süre öncesinde kurduğum bebek hayalleri kopkoyu bir karanlığın ardında kaldı. Bir daha gündemime geleceğini de hiç sanmıyorum. Hartford deyince Türkçe'ye bile özlem duyduğum bunalımlı günlerim geliyor aklıma, boğulacak gibi oluyorum. Mutluluk, insanların sevdiklerinin yanında yaşaması ve yaşlanmasıdır demişti babam. Sevdiklerimin yanında değilim. Bana en çok ihtiyaç duydukları zamanlarda bile onların yanında olamıyorum. Yanlış yerde duruyorum hep. Çaresizliğin kuytusunda çırpınmaktan yorgun düşüyorum sonunda. Ellerimi açıp Tanrı'ya yakarıyorum. İçine düştüğüm açmazdan kurtar beni diyerek. Sıkça yinelediğim bir davranış değil bu. Yalnızca dara düştüğüm zamanlarda, dayanacak bir güç aradığımda, şu anda olduğu gibi. Önemli bir sınavın öncesinde ellerim havaya kalktığında ateistler gelir aklıma. Onların inançlı insanlardan daha güçlü olduklarını düşünürdüm. Biz, ilahi güce inananlar, zorluklarla karşılaştığımızda Tanrı'ya sığınıp yardım dilerken, onlar kendi güçleriyle ayakta durabiliyorlar. Bugüne kadarki yaşamımdaki belki de en zayıf olduğum an. Haykıra haykıra dua ediyorum Tanrı'ma. Bana çıkar yolu göster, katran karası dünyama ışık tut diye. Kabuslarla boğuşarak geçirdiğim ikinci günün sonunda ani bir kararla arabaya atlayıp Hartford'a doğru yola çıkıyorum. 2 saat sonra beni karşısında gören Robin, ''Ne zaman döndün sen?'' diyor şaşkınlıkla. Sonra da özlemiş kollarıyla sımsıkı sarıyor beni. O kolların arasında cansız bir bebek gibi durduğumu fark etmeden. ''Zamanlaman harika.'' diyor. ''Cumartesi günleri yalnız çekilmiyor.'' Margaret'le beraber bahçede mangal yakıyorlar. İçeriden yiyecekleri taşımalarını, sofrayı kurup pişirdikleri etleri tabaklara bölmelerini uzaktan uzağa izliyorum. Suskun ve kayıtsız duruşum Robin'in gözünden kaçmıyor. Ama üstüme gelip sorgulamaya kalkışmıyor. Bu halimi hasta babamı İstanbul'da bırakıp gelmeme bağlıyor kendince. Sabah erkenden kalkıp hazırlanıyorum. Günlerden pazar. Hartford'da kaldığımız her pazar günü olduğu gibi birazdan kiliseye gidecek Robin. Merdivenlerden inerken ben de seninle geliyorum diye yolunu kesiyorum. İlk kez karşılaştığı bu istek şaşırtıyor onu. İnanmakla inanmamak arasında merakla bakıyor yüzüme. Geçerli bir açıklama bekliyor benden. Sonunda dayanamayıp Hristiyanlığa ilgi duymaya mı başladın diye gülerek soruyor. Bugüne kadar birbirimizin inançlarına hiç karışmadık, saygı gösterdik. Ama görüyorum ki sırf onunla evli olduğum için dinimi değiştirmeye kalksam sevinçle karşılayacak. Oysa ben Tanrı'nın huzurunda dua etmek istiyorum. Yalnızca ellerimi açıp yakarmak yetmiyor artık. Kilisede cami gibi Allah'a inananların evi olduğuna göre neden oraya gitmeyeyim ki? Gittiğimiz yer bir Protestan kilisesi. Aileler yaşları kaç olursa olsun tüm çocuklarını önlerine katmış, en güzel giysilerinin içinde akın akın kiliseye doğru yürüyorlar. İçim burkularak izliyorum bu tabloyu. İncil'den okunan bölümlerin, söylenen ilahilerin ardından pederin dağıttığı kutsal ekmeğin yenilişini, minik kupalar içindeki şarapların içilişini, buzlu camın arkasından seyreder gibi sessizce izliyorum. Ekmeğe ve şaraba el sürmesem de yüreğim onların dualarına katılıyor. Gözlerimi sımsıkı yumarak kendi dualarımı okuyorum içimden. Yanaklarımdan inen yaşları aldırmadan neden buradayım ben diye isyan ederek. Keşke şu anda kilise yerine ülkemdeki bir camide dua ediyor olsaydım diye hayıflanarak. Havaya kalkan ellerim boş dönmüyor. Sancılı yakarışlarım geri çevrilmiyor. Beynimin kıvrımlarında, kıvrımların kuytu köşelerinde yanıp sönen ışıklar gitgide büyüyerek aydınlık bir yol seriyorlar önüme. O yolun sonunda Türkiye var. Buraya kadarmış diyorum Robin'e. Ülkeme dönüyorum. Bağışla beni. Çok çabaladım ama başaramadım. Yapamıyorum. Köklerinden koparılmış bir çiçeği daha fazla yaşatamayacağım. Her zamanki sakin haliyle dikkatle dinliyor beni. Yazık diyor. Doçentlik tezin için iyi bir konu yakalamıştım oysa. Bu sözler beni çileden çıkarmaya yetiyor. Ait olduğum yerde Türkiye'mde de doçent olunabileceğini bilmiyor mu bu adam? Benim ülkemi ne sanıyorsun sen? Diye haykırıyorum. Emeklilikten sonra gelip yerleşeceğim diye palavralar attığın Türkiye'yi bir kez olsun gelip gördün mü? Karının doğup büyüdüğü, öğrenim gördüğü yeri hiç mi merak etmedin? İçine gömüldüğün kitaplardan başını kaldırabilsen gerçeklerle yüzleşecektin belki. Ama yapmadın. Zahmete değer bulmadın çünkü. Şimdi gözünü iyi aç ve görmeye çalış. Dünya Amerika'dan ibaret değil Robin. Ellerinle ördüğün duvarlar arasında merkezine kendini koyduğun o çorak dünyandaki yaşamını gönlünce sürdürebilirsin. Bu senin hakkın. Ama aynı davranışı benden bekleyemezsin. Kararlılığımın farkında. Beni vazgeçirmek için hiçbir girişimde bulunmuyor ve tek celsede boşanıyoruz Robin'le. Türkiye'deyim. Sancılı bir doğuşu gerçekleştirip dünyaya yeniden gelmiş gibi gerçekliğine hala inanamadığım yuvaya dönüşümü sevinç sarhoşluğu içinde kutlamaktayım. İyi ya da kötü, hiçbir anını yok sayamayacağım, çaresizliklerle savaştığım bunalımlı günleriyle değil, bana sunduğu güzelliklerle, yaşattığım mutluluklarla anacağım Amerika gerilerde kaldı. Dostça vedalaştık Robin'le. Tokalaşarak, kucaklaşarak, bundan sonrası için birbirimize şans dileyerek. Buradayken her tatilinde Türkiye'ye koştun dedi ayrılırken. Türkiye'deki tatillerini de Amerika'da değerlendirebilirsin. Bekleyeceğim seni. Sen de emekliliğinde gelmeye niyetlenirsen eğer haberim olsun. Bundan sonrasında kolay kolay karşı karşıya gelemeyeceğimizi ikimiz de biliyorduk. Sıkı bir dostluğu paylaşmış iki candan arkadaş gibi birbirimize son kez sarılarak ilişkimize noktayı koyduk. Zıt yönlerdeki yeni yaşamlarımıza kavuşmamız için hiçbir engel kalmamıştı aramızda. Türkiye'ye dönüşümün ikinci ayında annemlere yakın bir ev tuttum. Eskiden olsa böyle hareket etmezdim. Ama 18'indeki gençlerin bile evlerini ayırıp özgürlüklerini yaşadıkları günümüzde kimse yadırgamadı bu kararımı. Üniversitedeki öğretim üyeliğine ve doçentlik çalışmalarına başlamam da aynı günlere rastladı. Tez konusunu seçerken Robin'in görüşlerini aldım, yardımcı oldu bana. Dostluğumuz sürüyor. Arada bir telefonla arıyor, internetten mesajlar gönderiyor. Mutluyum kendimce. İş hayatım, evim, ailemle aynı şehirde oluşum. Çevremi saran arkadaşlarım, dostlarım mutluluk nedenlerimin başında geliyorlar. Sokaktan geçen simitçinin Türkçe bağıran sesi bile yüzümü güldürmeye yetiyor. Ama hepsi bir yana, Naz'ı kucaklayıp bağrıma basmak sevinçlerin en büyüğünü yaşatıyor bana. Naz bebek büyüdü artık. Kocaman bir kız oldu. Bu yıl okula başlayacak. Birbirimize çok düşkünüz. Çocuklara has o ince duyarlılıkla benim ona sunduğum sevginin farkında. Verdiğimden daha da fazlasını veriyor bana. Bu kız seni benden çok seviyor diyor Ferda. İki gün ayrı kalsanız Aslı'yı özledim, beni ona götür diye tutturuyor. Geriye dönüp baktığımda yaşadığım hiçbir andan pişmanlık duymuyorum. Keşkelerle boğuşmaktan vazgeçtim artık. Eksiklendiğim, az da olsa kendimi suçladığım tek konu kendime anne olma fırsatını tanımayışım. İyi ki Naz var. Annelik özlemimi onunla giderebiliyorum hiç değilse. Yaşamımdaki tüm taşları yerli yerine oturtup düzenimi kurduğumu düşünürken rektörün ağzından aldığım çağrı tüm duygularımı alt üst etmeye yetiyor. Seminerler, konferanslar, bilimsel toplantılar işimin vazgeçilmez parçaları. Bu tür etkinliklere sık sık katılıyorum. Ancak bu kez durum çok farklı. Çünkü gitmem gereken yer Bursa. Neden aldatıyorum kendimi? Yapay nazlanmalara ne gerek var? İstesem rektörün çağrısını geri çevirebilirdim. Benim yerime bir başkasını gönderirlerdi. Daha fazla düşünme fırsatı bulursam cayarım korkusuyla telefona sarılıp teklifi kabul ettiğimi söylememin arkasındaki neden katılımcıların arasında Murat'ın adını görmem değil mi? Merakına yenildin Aslı. Beynini gizliden gizliye mesken tutmuş soru işaretlerine yanıt bulabilmek için başka fırsatın olmayabilirdi. Bursa'ya gitmekle birbirinin içine geçerek kördüğümleşmiş bilinmezliklerine küçük bir ışık tutabileceksin belki. Ona soru sormaya hakkın yok, sorgulamaya da. İçinden geçenleri asla dillendiremeyeceksin. Ama yüreğin özgür. Her türlü soruyu kimselere duyurmadan sorabilir o. Yüreğinin sesiyle unuttun mu beni Murat? Adımı sildin mi dudaklarından diyebileceksin. Sessiz soruların yanıtları da sessiz olacak. Bu kadarıyla yetineceksin, yetinmelisin. İyi ettin Aslı, yerinde bir karar verdin. Duygularına kapılıp yapmaman gereken bir işe kalkıştığını asla düşünme. Baksana, aklın bir adım geride dursa da yüreğin yollara düşmenin sabırsızlığında. Çıtı pıtı, aydınlık yüzlü genç bir kadın karşılıyor beni. Bursa'da bulunduğunuz süre içinde size ben eşlik edeceğim diyor. Adı Nehir. Kömür karası gözlerinden yansıyan sıcacık bakışlarla insanı içine çekiveren bu naif kadına ilk görüşte ısını veriyorum. Aslı Biray adının arkasında bu kadar anlamlı ve hoş bir yüzle karşılaşacağımı aklıma getirmiyordum doğrusu diyor. Kendini bilime adamış bir kadının bu kadar güzel olabileceğini de. Toplantı salonunda inci gibi parlayacaksınız. Çekirge'deki Bursa'nın dışından gelen konukları ağırlayacak termal otele doğru yol alırken Nehir de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduğunu, okuldan sonra acelesi varmış gibi hemen evleniverdiğini hiç sıkmadan esprili bir dille sayıp döküyor bana. İstanbul'da çalışma olanağım vardı ama hiç düşünmedim diyor. Bursa'dan ayrı kalmaya dayanamazdım. Gülüveriyorum. Siz Bursalılar bu şehre karşı konulmaz bir büyüyle bağlısınız galiba. Sizi buraya tutsak eden nedir? Tanımadan ve Bursa'yı yaşamadan anlayamazsınız bunu. Atanma nedeniyle gurbete düştüm diye ağlayarak gelenler dönerken daha fazla gözyaşı bırakırlar Bursa'ya. Bu tutkunluğu çok iyi biliyorum ben. Yüreğimin peşine düşüp Murat'ın gelini olarak buralara gelseydim ben de aynı tutsaklığı yaşar mıydım acaba? Ne gereksiz bir soru bu böyle diye üstünü çizip arkama yaslanırken beynime üşüşmüş yanıt arayan diğer sorularla boğuşmamı sürdürüyorum. Çünkü onlar geçmişi değil içinde bulunduğum anı sorguluyorlar. Geride kalan yıllar nasıl etkilemişti Murat'ı? O ışıl ışıl gözler, güldüğünde dudağının kenarında beliriveren o şirin gamze, öylece duruyorlar mıydı? Hepsinden önemlisi kurduğu yeni yaşamında mutlu muydu? Dış görünümüyle ilgili tüm yanıtları birazdan kendi gözlerimle görebileceğim. Mutluluğa gelince benim için hep bir soru işareti olarak kalacak. Görkemli toplantı salonunun kapısında duraklayıp bu iş için görevlendirilmiş hostesin ceketimin yakasına üzerinde adımın yazılı olduğu katılımcı kartını iliştirmesini sessizce izliyorum. Ve başımı kaldırdığımda onu görüyorum. Salonun girişinde konuklara hoş geldiniz demek üzere sıralanmış Bursalı iş adamlarından oluşmuş grubun içinde Murat da var. Eskilerdeki Murat'la mı yoksa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Alkanlı ile mi tokalaşacağımı kestiremeden elimi uzatıyorum. Kısa bir bocalama anının ardından elimden tutup kendisine doğru çekiyor beni. Kucaklaşıyoruz. Dostça, arkadaşça, şartların getirdiği sıradan bir kucaklaşma. Ama dudaklarından dökülen sözcüklerin altında çok şey anlatıyor bana. Hoş geldin Aslı. Seni burada, Bursa'da görebilmek ne güzel. Ev sahipliği görevini hakkıyla yerine getirmeye çabalayan diğer iş adamlarıyla da tokalaştıktan sonra içeriye girip öğretim üyelerine ayrılan bölümde bana gösterilen yere oturuyorum. Tüm katılımcılara seminerin akış programını içeren birer dosya dağıtıyorlar. Yanı sıra Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtan bir kitapçıkla kapağında Ah Yeşil Bursa yazan Türk musikisindeki Bursa şarkıları alt başlıklı bir CD ve Bursa'nın övüncü olarak kabul ettikleri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinden oluşan bir seçki. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın yaptığı açılış konuşmasıyla toplantı başlıyor. Benim günlerdir üzerinde çalışarak özenle hazırladığım sunumum yarın. Karmaşık duygularımın etkisinden kurtulamadığım bu zaman diliminde yoklama zoruyla derse girmiş haşarı bir öğrenciden farkım yok. En ön sırada oturan Murat'ın üzerinden uzaklara çekmeye çalıştığım bakışlarım benimle inatlaşıyor. Devre dışı kalmış beynimle konuşmaların içeriğini kavrayamıyor, biri oturup diğeri kalkan konuşmacıları ancak görüntü olarak izleyebiliyorum. Murat, verilen çay kahve molalarında rastlantı sonucu yakınma düştüğü zamanlarda diğer konuklara yaptığı gibi kupkuru birkaç sözcükle hatırımı soruyor yalnızca. Herkese eşit uzaklıkta duran konuksever bir ev sahibi gibi, iyi misin diyor, eksik gördüğün bir şey var mı? Mesafeli davranışları akşam yemeği boyunca da sürüyor. Bana çevirdiği bakışlarında zaman zaman eskileri anımsatan parıltılar yakalasam da davranışlarına ve konuşmalarına yansımıyor hiçbiri. Ne bekliyordun Aslı diye geçiriyorum içimden. Başarılı bir iş adamı, mutlu bir aile babası o. Yaşamında zerrece yer yok sana. Böyle olmasını isteyen sen değil miydin? Evet. Uzaklaşmasını, unutmasını, içinde Aslı olmayan cümlelerle başlayan, yepyeni bir hayata adım atmasını isteyen bendim. Durum böyleyken neden içimdeki sızı her geçen saniye daha da artıyor ki? Otel odasının soğuk duvarları arasında geçireceğim upuzun bir geceye hazırlanıyorum şu anda. Yüreğim yapayalnız, yüreğim üşüyor. Pencereye doğru yürüyüp perdeleri açıyorum. Bursa'nın gece manzarası tüm görkemiyle kucaklıyor beni. Gökyüzündeki yıldızlarla Bursa'nın ışıkları yarışıyorlar sanki. Gözlerim hangisine takılacağında kararsız. Neredesin Murat? Beni görmek istediğinde yıldızlara bak. Yanıp sönen ışıklardan birinin altında ben olacağım demiştim bir keresinde. Orada yoksun. Bildiğim tek şey şu anda aynı şehrin havasını soluyor olduğumuz. Söyle Murat, söyle. Karşımda serili duran binlerce ışığın hangisinin altında sen varsın? Artık çok geç öyle değil mi? Sormaya hakkım yok. Sormayacağım da. Yanıtlarımı aldım zaten. Unutmuşsun beni Murat. Adımı silmişsin dudaklarından. Çantamdan dosyamı çıkarıp ertesi sabah yapacağım konuşmayı gözden geçirmek istiyorum. Olmuyor, yapamıyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiir seçkisini alıyorum elime, onun dizelerinde arıyorum bulmak istediklerimi. Ağlama şiiriyle toparlanmam gerektiğini söyleyip beni uyarıyor şair. Ağlama sakın çocuk, ağlama. Korkmayana zarar gelmez, bunu bil. Sevgini hep söyle, saklama. Aklından korkuyu, gözlerinden yaşı sil. Ağlama değil de ağla diyor sanki Tanpınar. Sevgini söyleyemedin, içinde sakladın, o halde ağlayabilirsin, ağla. Ama haksızlık ediyor. O zamanlar yüreğimin böylesine sevdiğini ben de bilmiyordum ki. Ve bir adın kalmalı diye başlayan dizelerde çakılıp kalıyor gözlerim. Bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Ve nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hiç buselik geçmedi fikrimden ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan, evet kaybetmenin o zehirli buğusu, evet nisyan. Evet, kahrolmuş sayfaların arasında adın, sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı, pencere önü menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet. Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç. Evet. Dönüşü olamayan bu yolda her şey için çok geç artık. 9. kaset, 2. yüzün sonu.